Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, hepinize gönül dolusu muhabbetlerimi sunuyorum, merhabalar diyorum. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'in neredeyse üçte birine elveda dedik. Geri kalan kısmını da inşallah hakkıyla, selametle, güzellikle tamamlamak, hitama erdirmek nasip olur diyorum. Efendim, geçen haftaki programımızda zamanın ve zeminin hakkını vermek adına, her şeyi mevsiminde ele almak adına Ramazan İktisat Şükür Risalelerinin bir kısmını okuyalım en azından diye niyetlenmiştik. Üstad Said Nursi'nin kaleme aldığı bu risaleyi, bu eseri okuyalım. Çünkü zamanla da tetabuk ediyor, denk düşüyor diye söylemiştik. Ve orada özellikle bu üçünün bir arada ele alınması gerektiği üzerinde bir hayli durmuştum. Yani Ramazan dediğimizde bir iktisat, yani israftan uzaklaşma, israfsız yaşama, her şeyi yerli yerinde yapma, belli bir ölçüye göre yapma ve kasti yaşama. Yani yaptığın her bir şeyi bir kasıtla yapma. Lalet tayin öylesine efendim denk geldi de yaptım kabilinden değil, salaş bir vaziyette değil, dikkatli, müdakkik ve kasti olmak anlamlarını da tazammun ediyor dedim. Dört tane mana söyledim dikkat ederseniz iktisat dediğimizde. Bir de şükürden uzak duramayız. Zaten israfsızlığın bir yönü şükürdür. Yani şükrün evveli, öncesi israfsızlıktır. İsrafsız davrandığınızda bu bizzat şükrün kapısını aralamak anlamına geliyor. Bir de şükrün vazife-i insaniye olduğu meselesi üzerinde durmuştum. Efendim, nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek, bizzat bir nimeti nimet bilmek bir şükrü manevidir. Bu yönüyle de oruç çok yönlerle hakiki vazifemiz olan, insani vazifemiz olan, bakınız para kazanmak, pul kazanmak, İşte mal yığmak filan değil. Hakiki dünyada vazifeyi insaniyemiz şükürdür dedik. Bunun ifasına yol açar diye söyledik. Tabii bu arada işin sosyal yönünden, nefsimize bakan yönünden, insanın nefis terbiyesine bakan yönünden, birçok yönlerinden bahsetmiştik. Bazı felsefi, filozofik zorlamalar gördüm geçtiğimiz haftalarda. Yani oruç fakirlerle ilgili değildir. Fakirlerle ilgili olsaydı onlara da farz olmazdı filan gibi böyle afilli gözüken ama özünde son derece sıkıntılı bazı ibarelerle karşılaştım. Efendim, fakirlik dediğimizde sadece başkasının fakirliği değil, oruç öncelikle kendi fakirliğimizi bilmekliğimizi icap ettirir. Kendi fakirliğini bilmeyen bir insan başkasının fakirliğine karşı da bir duygu geliştiremez, bir his geliştiremez. Ben fakirim, sen ganisin. Ben muhtacım, sen ihtiyacımı giderensin. Ben yoksulum, sense bütün imkanların sahibisin diye bilme bilinci, bunun farkına varma bilincidir. Dolayısıyla meseleyi zorlamanın, efendim, böyle illa aykırı olacağım, orijinal şeyler söyleyeceğim diye ıkınıp sıkınmanın bir anlamı yok. Bunlar boş lakırdılar. Ramazan-ı Şerif'in en önemli cihetlerinden biri de kendi fakirliğimizi bilmek, başka fakirlerin de yaşadığı sıkıntıyı, ızdırabı hissetmek anlamındadır. Bunu bir daha teyiden söylüyorum, anlayan anlasın. Şimdi efendim, kaldığımız noktadan devam edelim. Üstad Said Nursi'nin Ramazan İktisat ve Şükür Risalelerinde başlangıç kısmında üçüncü nüktede kalmıştık. Nükte dediğimizde içinde bir inceliği mutlaka barındırıyor diye bakmamız lazım. Latifeler, nükteler hep böyledir. Oruç, toplumsal, insanın toplumsal hayatına baktığı yönüyle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, işte az önce konuştuğumuz mevzuyla bağlantılı olacak gibi gözüküyor. Çok yönlerinden biri şudur ki, insanlar geçim yönünde farklı şekillerde yaratılmıştır. Yani herkesin geçim kaynakları, geçimini elde etme yolları farklı farklıdır. Kimi zihnini kim kullanır, kimi bedenini kullanır, kimi maharetini, kimi hünerini, kimi zekavetini, kimi birikimini, birçok maişeti elde etme ciheti, yönleri mevcuttur. Cenab-ı Hak bu farklılıktan dolayı zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor. Çünkü zenginlerin maişetini temin etme yolu fakirlerinkinden çok daha farklı, çok daha gelirli olabilir. Çok daha imkan sunuyor olabilir. Dolayısıyla fakirlerin yardımına davet ediyor. Muavenet kelimesi seçiliyor burada. Muavin de yardımcı demektir biliyorsunuz zaten. Halbuki zenginler fakirlerin acınacak hallerini, acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Yani insan nefsinin teslim olduğu, tamam kanaat getirdim dediği, pes ettim dediği nokta açlıktır. Bunu şu anda oruç tutan kardeşlerimiz çok iyi hissederler. Açlıkla beraber vücut, o ego kırılır, hakkı verilirse, dediğim gibi sadece öğün değiştirmekten ibaret değilse orucumuz, geçen hafta arz etmiştim. Evet, tam hissedebilir diyor. Açlıkla tam hissedebilir. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki, nefis perest tabiri de çok önemli, nefsine tapıyor. İstek ve arzularına tapıyor. Keyfi davranan bir çocuk gibi, her şeyi mızmızlanarak, mızıldanarak yaptırmaya çalışan bir çocuk gibi, o imkanlarla da tabii durumu birleşince nefis perest bir insan tipi ortaya çıkabiliyor. Nefis perest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elem verici ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu, fakirlerin ne kadar muhtaç olduğunu asla idrak edemez. O nefsinin oyuncaklarıyla, eğlenceleriyle ne yapıyor? Kendisini avutuyor. Onların içinde oyalanıyor. Evet, bu yönüyle insaniyetteki hemcinsine şefkat. İnsanda biliyorsunuz kendi cinsinden olanlara karşı bir şefkat duygusu vardır. Öyle olmasaydı dünyanın bir ucunda ölen çocuklara üzülmezdik. Mazlumlara üzülmezdik. Mazlum coğrafyalara üzülmezdik. İnsanların birbirine yaptığı zulümlere ahu vah etmezdik. Elimizi uzatmazdık. Yardım göndermezdik. Nedir bunun adı? Şefkat-i cinsiye. Evet, çok önemli. Hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Bakın, şükür deyince Allah'ım çok şükür demeyi anlamamalıyız. Türkiye Müslümanlığında birçok şey ezbere olduğu gibi şükür de ezberedir. Şükür nedir? Şükretmek. Elhamdülillah, çok şükür. Bu değil efendim. Hem cinsine şefkat göstermek de şükrün bir cüzüdür. İsrafsız davranmak şükrün bir cüzüdür. İnsani vazifene uygun davranıp oruç tutmak şükrün bir cüzüdür. Yani şükrün farklı türleri vardır. Biz halimizle, fıtratımıza uygun davranarak da şükretmiş oluruz. Yoksa sırf kelimeyle, telaffuzla şükür olmaz. Burada bakın çok değişik bir şükür türüyle karşılaşıyoruz. Bu yönüyle insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır, temelidir, kaynağıdır diyor bakınız. Kaynaklarından biri. Hangi fert olursa olsun kendinden bir yönüyle daha fakiri bulabilir. Yani hep bir fakirin daha alt fakiri, daha alt fakiri vardır. Zenginin daha üst zengini olduğu gibi kim olursa olsun kendinden daha fakiri bulabilir. Bu fakirliği de bir daha söylüyorum. Burada tabii maddi imkanlar açısından düşünebiliriz ama akıl fakirliği, gönül fakirliği, duygu fakirliği, değil mi? İnsaniyet fakirliği, idrak fakirliği. Ah, say gitsin. Dolayısıyla biz oruçta aslında bu fakirlikleri doyurmaya yönelik de faaliyetler üretmeliyiz. Aklın fakirliğini, kalbin fakirliğini, duyguların fakirliğini doyurmaya yönelik de zekatlar ve sadakalar vermeliyiz. Ey azizler, ey dostlar. Ekmek veririz, su veririz, hurma veririz, ondan yiyecek veririz. Çadırlarda bir dünya efendim pirinç aşıyla beraber etli ekmekler, şunlar bunlar veririz. Tamam, doyurursun ama akıl açlığı, gönül açlığı, kalp açlığı, duygu açlığı, bunları doyurmaya yönelik ne yapıyoruz? Oturup düşünmemiz lazım kendimiz adına. Hangi fert olursa olsun kendinden bir yönüyle daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Bakınız, şefkat etse iyi olur değil, mükelleftir. Bu sorumluluktur kardeşim. Yani mümin olmanın, insan olmanın sorumluluklarından biri de budur. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, böyle bir mecburiyet olmazsa, şimdi bazıları sorgulayabilir. Ya Allah bizim açlığımıza muhtaç mı kardeşim? Değil tabii. Sen muhtaçsın. aç kalmaya insan muhtaç. Çünkü aç kalmak insanlaşmanın yollarından biridir. Nefsini bazı şeylerden men etmek insan olmanın fakültelerini, bölümlerini, kısımlarını açmak adına lazımdır. İnsan olmak için muhtaçsın. Allah niye muhtaç olsun? Yani öyleyse benim orucuma muhtaç mı falan gibi. De ki ben tutmayacağım. Yani nefsime uyuyorum. Nefisperest bir adamım. Tutmayacağım. Mert ol. Mert ol, yiğit ol. En azından bunu net söyle de biz de bilelim yani. Kıvırmanın böyle yok oradan buradan bahane üretmenin kendine göre abuk subuk vesileler bulmaya çalışmanın, kılıflar uydurmaya çalışmanın bir anlamı yok. Yani günahını işleyeceksen de orada da mert ol ki bilelim ne olduğunu bilelim yani. Bu şahsiyetsizlik insanı daha çok yaralıyor. Hangi fert olursa olsun kendinden bir yönüyle daha aşağı fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmasaydı, şefkat vasıtasıyla yardıma mükellef olduğu, bakınız zengin, fakire yardıma mükelleftir, sorumludur. Sorumludur, fantazi değil bu. Ondan sonra keyfi değil, ya olsa da olur olmaz değil, sorumluluk kardeşim. Allah sana o kadar nimeti vermişse, sen de o sorumluluğun icabını yapacaksın. Her türlü zenginliği kastediyorum. Akılca olur, gönülce olur, bilgice olur, ilimce olur, malca, mülkçe, paraca, şunca bunca, vakitçe. Evet, şefkat vasıtasıyla muavenete, yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, açlık çekmezse, yapsa da tam olamaz, niye karşı tarafı tam manasıyla hissedemez, onun halinden, ahvalinden anlayamaz. Çünkü hakiki o hali, o hissi kendi nefsinde hissetmiyor, diyor Üstad Said Nursi. Gayet sade, açık, net, anlaşılır bize söylüyor. Evet, şimdi efendim bu üçüncü nükteydi. Dördüncü nükteye devam edelim müsaadenizle. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı yönüyle, nefis terbiyesi hepimizin üzerine vazifedir diye daha önce defaatle konuştuk. Yani nefis terbiyesi bir özel eylem değildir. Bazı insanlara mahsus bazı ritüeller değildir. Ya bu sufiler falan varmış, onlar yapıyormuş. Değil kardeşim. Her müminin, her insanın nefis terbiyesi vazifedir. Vazifesidir. Nefsini terbiye etmezsen, efendim vahşi bir canavar olmaktan ya da o canavarlığın değişik türevlerini kendinde göstermekten geri kalamazsın, uzak duramazsın. Nefsin terbiyesine baktığı yönüyle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, çok hikmeti var da bir tanesini söyleyelim diyor. Nefis, insan nefsi kendini hür, özgür ve serbest ister. İster ki hiçbir boyundurağa girmeyeyim, keyfime göre yaşayayım, keyfe ma yaşa, kafama göre takılayım diyorlar ya hani. Ondan sonra amiyane tabirle serbest ister ve kendini öyle zanneder, öyle telakki eder. Zanneder ki ben hürüm, ben özgürüm, kafama göre yaşıyorum zanneder. Hatta vehmi bir rububiyet, kendinde bir tür böyle rububiyet, tanrılık vehmeder. Yani kafasına göre, keyfine göre davranmayı, hareketi fıtri olarak arzu eder. Yani doğasında, nefsin tabiatında da böyle bir şey vardır. Bir yandan da kendi isteğine göre başına buyruk davranma eğilimi de vardır. Tabii bu eğilimi beslediği zaman o tanrısallaşmaya gidiyor. Rububiyet vehmine gidiyor. Ondan sonra hadsiz nimetlerle, sınırsız nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Ne oldu? O fıtri damar gelişti, gelişti, gelişti. Halbuki o serbestlikle beraber bunu Allah'a karşı ubudiyette o serbestliği kullanması gerekiyordu. O yani ubudiyeti daha hür, daha azat, daha müstani, başka varlıklara karşı müstani olarak Allah'a yönelimde kullanması gereken fıtri meyli ne yaptı? Kendi tanrısallığını ilan etmede, ilahlığını ilan etmede. Ondan sonra rububiyet vehminde ne yaptı? Kullandı, kullanabiliyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunuyoruz. Yani bize gelen her türlü görünür görünmez, farkında olduğumuz olmadığımız nimetler bizim terbiyemizin bir vesilesidir. Allah bizi rububiyetiyle böyle terbiye ediyor. Ya Allah beni nasıl rububiyeti terbiye ediyor? Verdiği nimetlerle kardeşim. Hadsiz nimetler veriyor. Nefes alıyorsun, veriyorsun, elini kıpırdatıyorsun, kirpiğin gözüne batmıyor. Su vermiş, ekmeği, her şey, yani sayamazsın. Bunlarla terbiye olunuyorsun. Ama nefis bunu düşünmek istemiyor. Görmezden geliyor. Bunları vakayı adiye sayıyor. Zaten olacak şeyler sayıyor. Özellikle dünyada servet ve iktidarı da varsa, gücü var, evi, malı, mülkü, imkanları insanlara hükmediyorsa, iktidarı da varsa, hele servet, hele iktidar. Ben daha evvel size çok uzun uzun bahsetmiştim. Bu servet ve iktidar yasak ağacın iki zehirli meyvesidir dedim. Eğer hakkı verilmezse, düzgün kullanılmazsa, zulüm vesilesidir ve efendim dünyadaki adaletsizliğin kaynağıdır. Fakirle zengin arasındaki uçurumun kaynağıdır. Servet perestlik, iktidar perestlik diye iki tanesini açıklamıştım. Evet, servet ve iktidarı da varsa, gaflet de yardım etmişse, yani gaflete de kendini kaptırmışsa, bütün bütün gasıbane, gasp edercesine, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Allah'ın verdiği nimetleri hapur hapur yutar. Ve onunla hiç de Allah'a karşı bir minnet duygusu hissetmez, şükür hissetmez. Bunları sadece kendi iktidarının bir sonucu olarak, kendi çalışmasının, yaptıklarının bir sonucu gibi görür. İfadeler çok önemli. Özellikle hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet de yardım etmişse, bütün bütün gasp edercesine, Allah'ın, yani Allah'ın mülkünü gasp edercesine, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi sahip değil. Kendisi hiçbir şeye sahip değil. Kendisi memluktur. Yani adeta bir köledir. Adeta bir dilencidir. Dilenci kendine ait bir şeyi olmadığı için başkalarından aldıklarıyla elinde bir şeyler bulundurur. Hür değildir, abdir. Evet, hür değildir. Sen sebeplere karşı hür olmalısın. Sebeplerin sebebine karşı hürriyet iddiası bir tür köleliktir, bir tür vahşettir, bir tür mahkumiyettir. Evet, emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye o vehimde bulunan, vehmettiği rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Bakın, şükrün hakiki vazife olduğunu bir daha tekrarladı. Bu zatın bir özelliği vardır aziz dostlar. Rastgele kelimeler kullanmaz. Efendim, cümleleri öylesine söylemez, tekrarları öylesine yapmaz. Çok kastidir. İfadesi gramatik açıdan çok Türkçe söyleyişe %100 uymasa da o Osmanlıcanın, Osmanlı Türkçesinin selasetini, belagatını, akıcılığını fevkalade hissettirir. Ve bu metinleri okuyan insanların Türkçesinde, ifadesinde, telaffuzunda, hitabında anormal gelişmeler olur. Dolayısıyla efendim buradaki ifadelerin bozuk olduğunu vesaire iddia edip de kendi efendim kabız üsluplarını örtbas etmeye çalışan bir kısım efendim felsefe kirinde boğulmuş, şiirin melankolisinde mahvolmuş insanlara bir daha bakmak lazımdır. Allah onları ıslah etsin inşallah. Felsefeye verdikleri emek kadar ilme ve irfana emek verselerdi keşke de, başka türlü haller olsaydı diye içimden dua ediyorum. İnşallah olur diye de arzu ediyorum efendim. Çünkü böyle bir damar da var. Entelektüalizm damarı. Entelektüalizm bilgiye bilgi için yaklaşmaktır ve kibri artırır. Kibir de nefsin azgınlaşmasının en efendim esaslı yollarından biridir. Biliyorsunuz en büyük kibir noktası ilmi kibirdir. Enaniyeti ilmiye. Mesela hocalarda bulunan ilim egosu felaket yıkıcıdır. Anormal yıkıcıdır. Kur'an'la da konuşuyor olabilir. Size sürekli durmadan Kur'an okur ama ilmi egosu muazzamdır. O enaniyeti ilmiye diğer egolardan, diğer enaniyetlerden çok daha tahripkardır, çok daha yıkıcıdır. Dolayısıyla entelektüalizm, filozofik kibirlilik, şairane melankoli, ondan sonra ve ilmi kibir, bunlara karşı çok dikkatli olmak lazımdır. Bunlar söz söyleme şehvetini beraberine getirir, yıkıcı eleştiri kültürünü beraberine getirir ve bizi kendimize, nefsimize karşı da yabancılaştıran bir sonucu doğurur. Neyse, bu bir parantez oldu, parantezi kapatalım. Evet. Evet, hakiki vazifesi olan şükre ne yapar? İnsan girer diye ifade ediyoruz. Şimdi efendim, beşinci nükteye de başlangıç yapmak istiyorum ama şöyle bir saatime bakıyorum. Evet, sanki bir küçük ara verme, bir ilahi molası verme sırası gelmiş gibi. Bu Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına, yani insandaki güzel huyların geliştirilmesi, ahlakın süslenmesi, ondan sonra ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi yönüne baktığı ciheti ele alacağız. İnşallah 5. nükte vesilesiyle birazdan devam edeceğiz.
Rahman'ın emrini, tut Rahman'ın emrini. Hanan Allah, Menan Allah, Hanan Allah, Menan Allah. Her dertlere derman Allah, her dertlere derman Allah. Hanan Allah, Menan Allah, Hanan Allah, Menan Allah. Her dertlere derman Allah, her dertlere derman Allah. Var mı? O da bana dedi ki zikrullah halkaları, zikrullah halkaları. Hanan Allah, Menan Allah, Hanan Allah, Menan Allah. Her dertlere derman Allah, her dertlere derman Allah. Hanan Allah, Menan Allah, Hanan Allah, Menan Allah. Her dertlere derman Allah, her dertlere derman Allah.
Hanan Allah, Menan Allah, her dertlere derman Allah dedi kıymetli dostumuz Ender Doğan. Aziz dostlar, 5. nükteyle devam edelim. Bakalım bize neler söyleyecek. Efendim Ramazan-ı Şerif'in, ne demiştik bu şey, Ramazan-ı Şerif'le ilgili ifademiz? Biz onunla şerefleneceğiz. Ramazan-ı Şerif Kur'an'la şereflendi. Kur'an'ın ruhu bütün bu zamana yayıldığı için efendim şerefini aldı. Biz de oradan eşref-i mahlukat oluşumuzun özüyle, kimyasıyla buluşmak için bir atılımda bulunacağız, bir girişimde bulunacağız. Yoksa Ramazan-ı Şerif diye kullan ezbere, klişe olmaz demiştik. 11 ayın sultanı meselesiyle ilgili de vurgularım olmuştu, hatırlayınız. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına. Şimdi efendim nefis terbiyesi ifadesi kullanıldığı gibi nefsin olumlu güzel huylarla bezenmesi anlamında tehzibi ahlak da çok kullanılır. Yani nefis terbiyesi kitaplarının bir kısmının ismi böyledir Arapçada. Ondan sonra tehzibi ahlak derler, tehzibi nefs derler. Ondan sonra tehzip süsleme, bezeme anlamına geliyor. Ahlaki meziyetleri kazanma ve serkeşçesine, sarhoşçasına, ondan sonra keyfine göre muamelelerinden, davranışlarından vazgeçmesi yönüne baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden biri şudur ki diyor üstad. Diyor ki insan nefsi gafletle kendini unutuyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani kendimizi birçok şeye kaptırıyoruz. Bağımlılıklarımız var, tiryakiliklerimiz var. Kendimizden kaçmak istiyoruz. Sorumlulukların yükünden kaçmak istiyoruz. Kendimizi işe, alışverişe, zevklere, eğlenceye, maça, ne bileyim ben habere, iktidara, servete birçok şeye kaptırabiliyoruz. Ve nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Ey insan, sen nesin? Senin anlamın ne? Gidişin nereye? Bak, sürekli yaşlanmadasın, sürekli adım adım bir yerlere doğru yürümedesin demeyi, hatırlatmayı unutuyor. Efendim mahiyetindeki hadsiz aczi, insanda sınırsız bir acz var, sınırsız fakir oluşu, fakrı, gayet derecedeki kusurunu, kendi kusurunun noksanını göremez, görmek istemez insan nefsi. Hem ne kadar zayıf ve zavale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu, musibet isabet eden demektir zaten. Bakınız, ne diyor? Musibetlere hedef bulunduğunu. İfadedeki zarafete bakın, güzelliğe, denk düşürmeye bakın. İsabet edenlere hedef, sen bir hedef tahtası gibisin ey insan. Ve musibetler sana sürekli ne yapıyor? İsabet ediyor. Musibetlere hedef bulunduğunu ve çok çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu insan düşünmez. Zanneder ki ben Hint çeliğindenim. Zanneder ki ben hiç dağılmayacağım, bozulmayacağım, dağılmıyorum, bozulmuyorum. Sürekli böyle bir çöküşe, inhirafa maruz kalmıyorum diye kendi kendine bir uyku oluşturur, gaflet oluşturur. Adeta polattan, çelikten bir vücudu var gibi ölümsüzcesine kendini ebedi hayal eder, tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. İfadeye bakın, dünyaya saldırır. Paraya, mala, mülke, şehvete, şöhrete, şuna buna saldırır. Şedid bir hırs, şiddetli bir hırs ve tamah ile ve şiddetli ilgi göstererek, yani dünyaya müthiş bir ilgiyle ve yoğun bir muhabbet duyarak, sevgiyle dünyaya atılır, atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini efendim şefkatinin en güzel örnekleriyle, en güzel yönüyle terbiye eden Halik'ını unutur. Kemal-i şefkatle terbiye eden yaratıcısını unutur. Nimetleri vereni unutur. Hem neticeyi hayatını, yani senin bu yaşamanın sonucu nedir? Yaşadıklarının hasadı nedir? Meyvesi nedir? Neticeyi hayatını ve uhrevi hayatını düşünmez. Benim akıbetim ne olacak, sonum nereye gidiyor, nereye doğru yürüyorum, ahiretteki durumum nedir, bunları düşünmez. Ve ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. Kötü ahlakın içinde hırs var, haset var, efendim tamah var, çekiştirme var, efendim dünya perestlik var, nefis perestlik, ne sayarsanız sayın. Her türlü melanet işin içine girer ve bir kötü ahlakın içinde yuvarlanır gider. Bu yuvarlana yuvarlana nereye gider? Artık düşünün. O taş yuvarlana yuvarlana efendim ateşe doğru yürür. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve en inatçılara zaafını ve aczini ve fakir olduğunu hissettirir. Ramazanın ve orucun hakkı verilirse. Ya hocam, bu kadar şeytanlar bağlanmışken ortada niye bu kadar işte terör var, kötülük var, insanlar acayip davranıyorlar, ulu orta oruç yiyorlar. Müslüman memleketin evlatlarına bir bakın. Ulu orta böyle hiç pervasızca. Bunu tabii son zamanlarda çok daha fazla görüyoruz. Bunun birçok analizini yapmak mümkün. Yani insanlardaki bu dine karşı alenileşme, dine karşı yekten karşı duruşun dinin kurumsal temsiliyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani din güçle beraber birleşirse, iktidarla birleşirse, kurumsal bir kimliğe bürünürse, kurumlar aracılığıyla sürekli temsil edilirse, bu güce karşı çıkan insanlar aynı zamanda o gücü taşıyan kişilerin kimliklerine de hücum etmeye başlıyorlar. Nefisleri zaten bahane arıyor ve o gücü taşıyan insanların mesela olumsuz örnekleri olduğunda onlar üzerinden dine hücum etmeye başlıyor ve daha aleni tavır almaya başlıyor. Tam ifade edemiyorum ama böyle bir taraf var. Yani çünkü geniş kitleler kişilerle dini özdeşleştirir. Kişilerle bağlantılandırır. Din de güçle birleşir, kurumla birleşirse o gücün ve kurumun karşısında kendilerini zayıf ya da o imkanlardan uzak hissedenler, o gücün ve imkanın uzağında kendi karşısında görenler, o gücü ve imkanı taşıyan kimliklere, kişiliklere saldıracağım derken dine de alerji, antipati geliştiriyorlar. Bu ikisini birbiriyle özdeşleştiriyorlar. Dolayısıyla iktidar üzerinden dinin taşınması son derece tehlikelidir. Dinin kurumsallaşması, sırf kurumlar üzerinden taşınması son derece tehlikelidir. Din birey, ferdi temsil üzerinden yürümelidir. Ferdi temsil. Samimiyet, ihlas, efendim tevazu, sadelik, derinlik üzerinden yürümelidir. Yoksa kurumsal güç kaynaklarını kullanarak insanları daha çok dindar yapamazsınız. Yani daha çok televizyon, daha çok radyo, daha çok propaganda, daha çok reklam, daha çok dizi çekersek, dini temalı diziler çekersek, insanlara verirsek insanlar dindar olur falan, böyle bir şey yok. Yani bunu zannetmeyin. Bu dünyevi konularda böyle işleyen bir süreçtir. Dinin kimyası böyle çalışmıyor. Dinin kimyası samimiyet, mahviyet, temsil, derinlik, sadelik. Bunlar üzerinden yürüyor. Bunu temsil eden bir kişi, üç kişi, beş kişi olsun koskoca bir toplumun daha mütedeyyin olmasına vesile olabilir. Yani hep böyle çalışmıştır. Yukarıdan aşağı güç kaynaklarıyla insanların dine daha çok sarılmaları sağlanır mantığı son derece sakat, yanlış bir mantıktır. Evet, Halik'ını unutur, hem neticeyi hayatını, hayatı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere, en inatçılara zaafını ve aczini, fakrını hissas ediyor, hissettiriyor. Açlık vesilesiyle midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlıyor. Eğer insafı varsa, bak açlıkla beraber ihtiyaçları anlamaya başlıyor. Zayıf vücudunun ne kadar çürük olduğunu hatırlatıyor. Şekeri düşüyor, halsizleşiyor, ayılıyor, bayılıyor. Ondan sonra işte yapacaklarından kendini geri koyuyor, başı ağrıyor filan. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile inşallah dergah-ı ilahiyeye, Allah'ın dergahına ilticaya bir arzu hisseder. Ve bir manevi şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise, evet, ben söyleyecektim, üstad zaten yazmış. Gaflet kalbini bozmamış ise, kalbin kimyası, ayarları bozulmuşsa bunların hiçbirini hissetmez. Yani vücudunun çürük olduğunda hissetmez, onu hep bir şeylere verir. Ya sahurda şöyle yedim de böyle oldu da der, bilmem ne der. İşte uykumu azaldım da filan. Ondan sonra merhamete, şefkate muhtaç olduğunu hissetmez. Firavunluğu bırakamaz. Onu acz ve fakr ile ilahi dergaha yönelemez. Belki sırf bir geleneksel ameliye olarak tutar. Yani anadan babadan görmüş. Tutmadığı zaman kendini suçlu hissediyor. O da bir şeydir. O eyvallah. Yani ulu orta, affedersiniz, böyle pervasızca, edepsizce bazı şeyleri sergilemekten çok daha edeplidir tabii. O da bir şeydir, amenna. Ama gaflet kalbini bozmamış ise oruç tesir eder, şeytanlar öyle bağlanır. Gaflet kalbi bozmuşsa şeytanlar cirit atmaya devam eder. Çünkü şeytanı üreten bizzat o insanın kalbi, duyguları ve nefsi olabilir. Şeytanları kendine musallat eden, onların çizgisine getiren. Evet, efendim, son bir altıncı nükteyle bugün yetiştirebilirsem konumuzu inşallah bitirelim istiyorum sohbetimizi. Altıncı nükte diyor ki sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif'in orucu Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle. Ramazan-ı Şerif Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an bir kere kelam olarak inmiş, mana olarak inmeye sürekli devam ediyor, edecektir. Kelamı, ifadeleri, lafzı bir kere inmiştir. Ama manaları Allah'ın efendim ilmi ezelisinin tabii bir tecellisi olduğu için sürekli inmeye devam edecektir. Ha. Şimdi Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu yönündeki çok hikmetlerinden biri şudur. Şimdi Kur'an'la Ramazan ilişkisini hep hani kurulmaya çalışılıyor. Üstad bu konu ne diyor bir bakalım. Böylece biz de üstadın aynasında Kur'an'ın meramını inşallah soralım, sual edelim. Yoksa sırf filanca ne diyor diye bakmak anlamında değil. Biliyorsunuz bunu da daha evvel arz etmiştim. Bütün ulemaya bakış, alimlerin eserine bakarken onları ayna gibi göreceğiz. O aynada Kur'an bize ne diyor, Rabbimiz ne diyor, hadisler ne diyor, kelam-ı ilahinin meramını anlamaya çalışacağız. Yoksa Ahmet ne diyor, Mehmet ne diyor, Hasan ne diyor, bu bizi orada bırakır. O bizi aynada bırakır, aynada. Aynada görünene geçemeyiz. Evet, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, Ramazan ayında inmiş, o Kur'an'ın inmeye başlamış, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin süfli ihtiyaçlarından, malayani hallerden soyutlanmak, tecerrüt ve yeme içmenin terkiyle meleki vaziyete benzemek ve bir surette Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak. Burası çok muhteşem. Bakın Ramazan-ı Şerif'te meleki bir vaziyete bürünmenin sebepleri anlatıldı, vesileleri. Kur'an'ın inişini adeta bekler gibi. Kur'an'ın bizim de gönlümüze manalarıyla inmesi için zemini, ortamı hazır etmek, tarlayı sürmek tohumların düşmesi için gibi. Ondan sonra ve o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak. Sanki şimdi nazil oluyor. Daha önceki ezberlerinle değil, şimdi nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın nüzulünde, sanki geldiği, yani Peygamber Efendimizin o ayetler inerken sen de yanındasın, sen de o esnada inişine şahit oluyorsun gibi dinlemek, okumak, anlamaya çalışmak. Evet, Resul-i Ekrem'den sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi, onun bizzat Fem-i Muhsin'inden, onun o efendim hitabından, söyleyişinden işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim-i Ezeli'den, yani bizzat Allah-u Teala'nın kendisinden dinliyor gibi bir kutsi, mukaddes ruh haline mazhar olma imkanı vardır Ramazan'da diyor. Çok ilginç. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmeti nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, yani şimdi bakın, Kur'an'ın indiği ay, tamam, geçmişte inmiş Kur'an, bundan 1400 küsur sene önce, Ramazan'da, o yüzden Ramazan olmuş, tamam, oldu da bugün kardeşim, şimdi ve burada Kur'an'ın Ramazan'da inişini biz nasıl yaşayacağız, bunu hayatımıza nasıl taşıyacağız? İşte işin sırrı burada. Az önce söylenen ifadeler. Çok önemli ifadeler. Eğer tekrar, sıkıcı tekrar saymazsanız, kısaca bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Bakın, Kur'an-ı Hakim şehri Ramazan'da inmiş, indiriliyor, indirilmiş. Efendim, o Kur'an'ın zaman nüzulünü hazırlamakla, ona o Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ın indirilişine zemin hazırlamak kastıyla onu karşılamak için nefsin bütün süfli ihtiyaçlarından arınmak ve malayani ne varsa manayani haller, yani seni Allah'tan alıkoyan, nefsini efendim gevezeleştiren, seni oyalayan haller neyse bunlardan arınmak, yeme ve içmenin terkiyle adeta bir meleki vaziyet kazanıyorsun. Şimdi bu meleki vaziyeti kazandığın zaman işte Kur'an'ın yeni nazil oluyor gibi anlaşılması, hissedilmesi söz konusu olabilir. Hocam, Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi anlamak, okumak nasıl olur derseniz, o meleki vaziyeti kazanmaya çalışmadan, o ruh haline girmeden olmaz. Çünkü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a muhatabiyeti meleki vaziyetiydi. Meleki vaziyet. O meleki vaziyette bütün melekelerini açarak muhatap olduğu için ona Kur'an inmişti bizim şahsımızda. Biz de adeta bunun bir örneğini, sünnet-i seniyye kabul edip hayatımıza taşırsak, sünnetin bir yönde budur çünkü, Kur'an'a meleki bir haleti ruhiye kazanıp muhatap olursak, o hitabı yeni nazil oluyor gibi okuyabilir, dinleyebilir, dinlemeliyiz ve İlahi hitabı sanki geldiği nüzul anında dinler gibi, hatta Peygamber Efendimiz'den işitiyor gibi dinlemek ruh haline girmeliyiz. Böyle bir edaya bürünmeliyiz. Böyle bir tavrı hissetmeye çalışmalıyız ve bunu istemeliyiz. Bu mümkün. Ne demiştik çünkü? Kelamı bir kere indi lafzı, manası inmeye devam ediyor. Resul-i Ekrem'den işitiyor gibi dinlemek, Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden, hatta bizzat kelamın kaynağından dinliyor gibi bir mukaddes ruh haline, halete mazhar olur insan. Böyle bir mazhariyet mümkündür. Ve kendisi, insan da buna mazhar olduktan sonra ne yapacak? Bazı şeyleri gördün, bazı şeyleri yakaladın, hissettin, yaşadın. Bunları da başkalarına tercüme etmen lazım. Başkasına anlatman lazım, dinlettirmen lazım. Bak burada da ne giriyor devreye? Emri bil maruf, nehyanil münker. Yani ben aldım değil, mazhar oldun, bir de izhar edeceksin. Hani onu başkalarına yansıtacaksın ve Kur'an'ın hikmeti nüzulünü bir derece göstereceksin. Başkalarıyla bunu paylaşacaksın. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Bütün İslam alemi bir mescit. Öyle bir mescit ki milyonlarca hafızlar o Mescid-i Ekber'in, o büyük mescidin köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara, dünyalılara işittiriyorlar. Efendim, mukabeleyi dinlerken de bu bilinçle dinleyeceksin. Öylesine mırıltı olarak değil. Efendim, Hafız Efendi'yi dinlerken de bu bilinçle dinleyeceksin. Onu dinlemenin de dediğim gibi manaya taalluk etmesi gerektiği bilinciyle, az önce anlattığım halet-i ruhiye ile dinlemen lazım. İçinde Kur'an indirilen Ramazan ayı, Bakara 185'i hatırlayın. Ondan sonra ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O büyük cemaatin diğer fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mukaddes mecliste, mescitte süfli nefsin hevesatına tabi olup yemek içmekle o nurani vaziyetten çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli, oruç ehline muhalefet edenler, bakın söylüyor işte, ulu orta orucunu yiyenler, terbiyesizlik, edepsizlik edenler de o derece İslam aleminin genel manevi nefretine ve aşağılamasına hedeftir. Manevi nefreti celbederler. Evet, dolayısıyla en azından eski azınlıklar kadar saygılı olunuz efendim. Eski azınlıklar, o terbiyeyi sürdüren benim hala tanıdığım arkadaşlarım, dostlarım var. Kendisi efendim Rum'dur, Ermenidir, Yahudidir, Hristiyandır, önemli değil. Ama insani özelliğini koruduğunda bir bakıyorsunuz ki hala saygısını gösteriyor. Senin yanında adam yiyip içmiyor. Adam Yahudiyken bunu yapıyor. Ama nasıl bir Müslüman evladıdır ki bu saygıyı diğer oruç tutanlardan esirgiyor. Allah ıslah etsin efendim. Hepimizi ıslah etsin. Hepimizi doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bizi efendim idrak edenlerden, fark edenlerden eylesin. İlmi irfanından inşallah ırak eylemesin. Ve bizi güzelliklere, hayırlara ulaştırsın diye dua ediyorum. Ve böylelikle huzurlarınızdan bugün itibariyle müsaade istiyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli dostlarım.